Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün kapalı çarşı kapalı kutuyu konuşuyoruz Orhan Veli'nin deyimiyle. Aslında her mevsim girdiğinizde size o mevsimde değilmişsiniz gibi hissettiren
evet, bir zaten yer. Kapalı olmasının da hikmeti bu. Ne mevsimden haberiniz oluyor. Hatta günün hangi saatinde olduğunuz bile bilmeyebilirsiniz.
Girdiğinizde zaman duruyor.
Duruyor. Başka bir dünyaya girmiş oluyorsunuz.
Her mevsimde aynı iklimde.
Doğru.
Aslında kapalı çarşı. Bu açıdan da belki insanların rahat alışveriş yapabildiği bir yer. Şimdi kapalı çarşılar Türkiye'de, dünyada pek çok. Ama kapalı çarşı, bizim kapalı çarşımız tek hakikaten. Hem tarihinden konuşacağız hem de nasıl büyüdüğünden konuşacağız. Ama önce Beyazıt Meydanı ile başlayalım. Bugünkü Beyazıt Meydanı, İstanbul Üniversitesi'nin o ikonik kapısının olduğu, kütüphanenin, caminin olduğu, pek çok eserin aslında sadece bizim dönemimizde Bizans'tan itibaren pek çok eserin olduğu bir meydan. Bu meydanın tarihiyle başlayalım mı?
Hay hay. Şimdi İstanbul'un Bizantiyon adında bir balıkçı kasabası olduğu söyleniyor. Yunanlı, Yunan asıllı mı değil mi, Elen mi orası belli değil ama Argonotların kurduğu, Bizas adında bir generalin kurduğu şehir daha sonra 4. asırda milattan sonra Roma İmparatoru Konstantinos burada bir şehir kuruyor. Yani bu balıkçı kasabasını bir şehre dönüştürüyor. Nova Roma, Nea Roma, Yeni Roma adıyla daha sonra kurucusu olan Konstantin'in ismiyle Konstantinopolis diye anılıyor. Konstantinopolis, Konstantiniye'yi Arapların dilinde, Türklerin dilinde de İstanbul'a dönüşmüştür. Bu şehri kuran Konstantinos ama ondan sonraki bütün imparatorlar bu şehri imar etmişler ve hakikaten Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olan Roma'yı aratmayacak bir şehir olmuştur. Yani antik çağda Roma'dan başka, İstanbul'dan başka zaten hatırı sayılır bir şehir dünyada yoktur.
O dönem insanların nasıl yaşadığını daha önce konuştuk.
Evet, yani şehir namına neredeyse hiçbir şey yoktur Avrupa'da. Şehir dediğiniz yerler, yani gerek İngiltere'de, gerek İspanya'da, gerek İspanya müstesnadır. Fransa'da birer kasabadır.
Endülüs sebebiyle herhalde değil mi?
Evet, biraz İspanya'da İspanya Endülüs sebebiyle. İtalya'da da eski Roma ve sonra Sicilya Müslümanları tesiriyle bazı şehirler var. Şehir dediğimiz etrafı çevrili. İçinde mutlaka pazarı olan, ticaret yapılan, polis kuvveti olan yere diyoruz şehir diye. Yoksa köy olur. Böyle yerler az ama Roma ve onun kardeşi olan, ki çok da benzer, İstanbul, antik çağın emsalsiz şehirleridir. Yani benzeri olmayan şehirlerdir. Asya'da bile o emsalde şehir kalmamıştır o tarihlerde. Şimdi İstanbul'da Bizans zamanında nerelerde ne var? Rivayetlerden el yordamıyla tahmin edebiliyoruz. Elimizde çok muntazam bir Bizans devri, Roma devri, İstanbul haritası yok. Ama gerek arkeologların yardımıyla, gerek sanat tarihçilerinin yardımıyla, gerek kroniklerin yardımıyla tahmini bir harita çiziliyor. Şimdi bugünkü Sultanahmet Meydanı mesela, araba yarışlarının yapıldığı yer. Sahilde Mengene Sarayı var. Bugün duvarları duruyor. Bizans İmparatorluğu'nun yaşadığı harabe olmuştu ama yine yani oturulacak hal değil ama harabeye dönüşmüştü. Bunun dışında çeşitli merkezler var. Roma'nın usulü meydandır. Türklerde meydan çok itibar görmemiş. Yani şehirlerde meydan denilen yer küçük bir yerdir. Fonksiyonel bir yer değildir. Ama pazar eski Türk kültüründe mutlaka var. Roma'da ise meydan kültürü var. Sonradan biz de Avrupa'nın tesiriyle meydan kültürüne döndük ve şehirlerde hep mutlaka bir meydan. Arabaların böyle dönüş yaptığı, ortasında abidevi bir eserin ve havuzun bulunduğu, etrafında çarşıların, dükkanların bulunduğu bir meydan. Eskiden bunlar bizde yoktu ama Roma'da vardı. Şimdi bugünkü Bayezid, o zaman da Roma'nın kalbiydi. Niçin kalbiydi diyorum? Çünkü para nerede dönüyorsa biliyorsunuz orası kalptir. Evet, kalp orada atıyordur. Yani saray aşağıdaymış. Araba yarışları bugün Sultanahmet Meydanı malum İstanbul'un en popüler güzide mahallidir. Turistler geldiğinde mutlaka Sultanahmet Meydanı'nı gezer. Ve Osmanlılardan olduğu gibi Bizanslardan, Romalılardan kalma da pek çok eser buradadır. Biraz aşağıda olduğu için kolay bulunmuştur. Ama Roma'nın kalbi orası değildir. Roma'nın kalbi Bayezid Meydanı'dır. Çünkü Bayezid Meydanı çarşıdır.
Şimdiki gibi bir meydandan mı bahsediyoruz?
Evet, şimdiki gibi ne, biraz daha
ne
düzgün.
Ne var merkezinde bu meydanın?
Bir kere Romalılar, Roma şehrinde forum vardır. Forum, Roma halkının toplandığı, merasimlerin yapıldığı, ilanların yapıldığı, etrafında ticaretin döndüğü, tüccarların veya alışveriş yapacakların birbirini bulduğu bir yerdir forum. Bütün şehirlerde var. İşte Nova Roma'nın yani İstanbul'un forumu bugünkü Bayezid Meydanı'ydı.
Forum dediğimiz fiziki bir yapı mı?
Fiziki bir meydan. Bir meydan düşünün.
Yani
dümdüz.
Böyle amfiteyatr gibi orta hafif olanı meyilli.
Hafif eskiden bu kadar meyilli değildi. Bu Bayezid Meydanı'nı görenler bilirler şimdi kat kat meyillidir. Bu meyil sonradan ortaya çıktı. Cadde açılırken indirildi. Nitekim bunu şeyden anlayabilirsiniz. Bayezid Hamamı var. Bayezid Hamamı neredeyse bir metre aşağıda kaldı. Halbuki yol Bayezid Meydanı önden geçiyordu. Yol aşağıya indirildi. Yol aşağı indirilince Bayezid Meydanı zaten eğimliydi. İyice eğimli oldu.
Tepe gibi oldu.
Tepe gibi oldu.
Bayağı bildiğiniz gibi sefer, aşağı iniyorsunuz.
Evet, bu sefer o meydanı kademe kademe değişik şekilde yapmaya çalıştılar. Yaptılar, bozdular. Osmanlıların son zamanda Bayezid Meydanı da kademe yoktu. Tramvay gelirdi, ortadan dönerdi. Çok hafif bir meyil vardı. Ama zaman içinde o aşağıya indi. Bizanslar zamanında da çok hafif bir meyil fakat burası forumdu. Şimdi Romalılar, Roma'da da bunu yaşamışlar. Roma yedi tepe üzerine kurulmuştur. Yedi tepe üzerine kurulmanın bazı şehirlerin avantajları vardır. Ama dezavantajı da vardır. İmarda çok zorluk çekersiniz. Romalılar bunu çözmüşler. İran'dan öğrendikleri mimariyle kot farkını kullanarak ki kapalı çarşıda bunu biz görüyoruz. Eğimden istifadeyle adeta eğimi yok edecek şekilde bir imar yapmışlar şehirde.
Bir basamak görmüyorsunuz.
Görmüyorsunuz.
Aşağı doğru inerken de aslında çok da böyle yokuş aşağı indiğinizi hissetmiyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Beyazıt Meydanı ile Nuri Osmaniye hatta Mahmut Paşa girişi arasında evet. Çok ciddi bir kot farkı
çok
var.
Çok muazzam bir fark var. Fakat o eğimden, normal eğimden, hafif tatlı meyilden dolayı bunu hissediyor. Bunu Romalılar becermişler. Şimdi Bayezid Meydanı bir forumdu. Ama forum demek biraz evvel de söyledim. Taurus forumu. İki tane forum var. Bir de, bu daha büyük, bir de küçüğü var. Konstantinus.
Tam olarak nerede? Şimdi bizim
bugünkü meydanın, bugünkü meydan, bugünkü meydan.
Cami, Bayezid Camii.
Bugünkü cami ile üniversite kapısının arası forum meydanıydı. Biraz
cami
üniversite
yok.
Kapısı var. Cami yok. Caminin yanında daha evvel bir katedral vardı. O katedral yıkıldı. Onun yerine bir manastır yapılmıştı. O manastır da yıkıldı. O manastır yerine cami yapıldı.
Ama bir yapı var orada.
Evet, orada bir yapı var. Tamam. Bugünkü üniversitenin olduğu yer eskiden Osmanlılar zamanında Harbiye Nezareti'ydi. Yani Milli Savunma Bakanlığı'ydı. Ondan evvel orası eski saraydı. Eski saray Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir saraydır. Ahşap kargir karışımı bir saraydır. 18. asırda yandı. Eski padişahın ailesi orada otururdu. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... umumiyetle burada oturdular. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık Topkapı Sarayı...
Kanuni... Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'na geçmedi mi?
Geçti ama gene gitti. Yani birkaç gece orada kaldı, birkaç gece burada kaldı, birkaç gece... İkinci Sultan Selim'den itibaren artık eski sarayda oturmadı padişah. Orada gecelemedi hiç. İlk defa yani padişah eski saraya gitmeyen Sultan II. Selim'dir. Zaten Sultan II. Selim zamanında Topkapı Sarayı'nda yangın olmuştu. Mimar Sinan'a imar ettirmişti. Yani bir nevi aslında Topkapı Sarayı'nın kurucusu Sultan II. Selim'dir. Ama başı... Fatih Sultan Mehmet'e tarihleniyor. Ama dediğim gibi o tarihte hep eski saraya giderlerdi. Eski sarayın yerinde Konstantinos'un yaptırdığı bir saray vardı. Yalnız bu saray deyince imparatorun oturduğu yer olarak değil de sanki çalışma ofislerinin olduğu yer gibi düşünülüyor. Yani hem imparator orada kalıyordu hem çalışma ofisleri vardı. Çünkü esas imparator
kamu
sarayı...
Kamu binası.
Evet, Mengene Sarayı aşağıdaydı. Yazlık Sarayı ise bugünkü Tekfir Sarayı, Blaherne Sarayı, Ayvan Sarayı'daydı. Çalışma ofisleri ama orada da kalıyordu. Burası Fatih Sultan Mehmet geldiğinde harap olmuştu. Fatih Sultan Mehmet burada bir müddet kaldı ama daha çok otağda kaldı. Yani çadır. Dışarıda çok yani padişah çadırlarının bugünkü binalardan çok daha konforlu olduğunu söylemişti. Uzun zaman orada kaldı. Mengene Sarayı'nın yani İmparator Sarayı'nın ayakta duran kısımlarında kaldı. Blaherne Sarayı'nda kaldı. Bu eski yeni sarayda kaldı ve ihtiyaç üzerine hem yeni sarayı özür dilerim eski sarayı yani Bayezid'deki eski sarayı Fatih İyi yaptırdı. Var. Hem de buranın çarşının içinde olmasının dezavantajlarından kurtulmak için de bugünkü Topkapı Sarayı'nı inşaya
aslında
başladı.
Aslında Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesinin sebebi biraz da buradaki çarşı ve
evet,
kalabalık.
Evet, evet. O kadar kalabalıktı ki Bizans zamanında da burası forum.
Peki bu kalabalık İstanbul'un fethinden sonra da devam etti mi?
Tabii aynen devam etti. Yani Bayezid hususiyetini hiç kaybetmemiş bir yerdir. Her zaman orası Bizanslar zamanında da ticaret merkeziydi. Bir takım gösteriler ki Bizanslar bunlara çok meraklıydı. Hokkabaz gösterileri, işte ağaç ekerler, o ipin üzerinde yürürler. Hep bu meydanda yapılırdı. Yani bu Bayezid Meydanı Düğünler, dini günlerdeki eğlencelerin hepsinin yapıldığı yer, hepsinin yapıldığı yer bu Bayezid Meydanı'ydı. Onun için şehrin kalbinin attığı yer olarak görülüyor burası. Hem kamu binaları var, insanların işi oldu mu kamu binasına gidiyor. Hem çarşılar var, hem sosyal aktivitelerin yapıldığı yer. Dükkanların bir kısmının taş, çoğunun ahşap, tahtadan olduğu. Çünkü dükkan için çok tahta, normal mimari kullanılmıyor o zamanlar. Kolayca sökülüp başka yere götürülebilecek bir mimari. Yani bugünkü prefabrik mimari gibi bir şey.
Derme çatma. Yoksa düzenli, temiz, görüntü itibariyle.
Bayezid Meydanı'ndaki dükkanlar böyle. Çünkü meydana göre yapılmıştır. Ama bugünkü Kapalı Çarşı, ki Bayezid'den başlar biliyorsunuz, Osmaniye tarafı. Buralar o Bizans zamanında mamur birer çarşıydı.
Şimdi bugünkü bakış açımızla biz Bayezid Meydanı'ndan sağımıza Bayezid Camii'ni, solumuza kütüphaneyi aldık. Evet. Saflar Çarşısı'ndan geçtik.
Evet.
Aşağı doğru indik.
İnmeye başladınız.
Ve karşımıza Kapalı Çarşı'nın iki kapısından biri. Birisi büyük çıkıyor. Kapısı diyelim çıkıyor. Çıktı. Bu kapı vardı.
Vardı. Bu kapı vardı. Şu anda Kapalı Çarşı'da Bizanslılardan kalma bir şey yoktur. Yani çok az eser var.
Fiziki
olarak.
Anlamda.
Çok bazı duvarların temelleri, bazı duvarların parçaları. Fakat Bizanslardan kalma pek çok eserin devşirilip Kapalı Çarşı mimarisinde kullanıldığını biliyoruz.
Şimdi şöyle anlatalım. Kapalı Çarşı'yı gezenler için, ben çok yakın zamanda böyle bir geziye katıldım. Hiç ummadığınız bir binanın alt katına indiğinizde Bizans'tan kalma
mahzenler,
denizler,
buluyorsunuz.
Mahzenler, yerleşim yerleri, mezarlıklar
buluyorsunuz.
Yani üstüne baktığınızda 1970'lerde yapılmış bir bina, ne satıyor? Halı. Ama içine girdiğinizde
altı başka bir dünya.
Evet.
Şimdi
sanki
buradan
zaman makinesi gibi.
Bizans zamanında buradan Mese diye bir yol geçerdi. Edirne Kapı'dan giriyor Mese.
Altın yol mu?
Altın yol. Hmm. Mese yolu, altın yol. Merasimlerin yapıldığı yoldur. Şehrin merkezi yoludur.
Nasıl bir güzergahı var?
Edirne Kapı'dan geliyor. Bugünkü tramvay yolundan gidiyor. Kapalı Çarşı'nın birazını alarak, yani bir kısmını alarak aşağıya iniyor. Yani limana iniyor.
Liman dediğiniz şey Sirkeci'ye mi?
Sirkeci'ye iniyor. Hmm. Kapalı Çarşı'nın burada bulunmasının sebebi de zaten limanın orada olması. Hmm. Limandan mal geliyor, yukarı çıkarılıyor. Şimdi burada mezarlıklar da vardı. Roma ilk kurulduğu zaman Kapalı Çarşı'nın bulunduğu, yani Mese'nin alt tarafında mezarlıklar yapmışlardı. Biliyorsunuz eski Roma'da nekropolis, mezar şehri çok mühimdir. Hmm. Şehrin içinde olur.
Şimdi bunun bir kısmı mezarlık.
Bir kısmı
değil
duruyor,
mi?
Bir kısmı duruyor. Çoğu kaldırıldı. Çoğu, yani binalar yapılırken kaldırıldı. Şimdi Kapalı Çarşı Bizans zamanında da, biz Bizans diyoruz, daha önce bunu anlatmıştık, program da yaptım, ben yazı da yazdım. Bazıları diyorlar ki Bizans diye bir şey yok, Bizans sonradan uyduruldu. Hayır, Bizans diye bir şey var ama Bizans'la kastedilen eskiden Roma İmparatorluğu değildi. Roma İmparatorluğu'nun bugünkü İstanbul merkezli olarak 7. asırdan sonra almış olduğu şekle biz Bizans İmparatorluğu diyoruz.
Biz mi diyoruz buna? Dünya Avrupalılar tarihinde diyor. Böyle mi diyor?
Alman tarihçileri bunu ilk defa telaffuz etmişler. 16. asırda, 15. 16. asır.
Bu diyelim ki Bizans'tan kalma eserlerde hiç Bizans yazısı kelime olarak
hiç
var
yok.
Mı?
Yok. Var da şeyi kastediyor, Bizantiyon, yani eski şehri kastediyor. Yoksa hep Roma, Roma'dır. Doğru olan da bu. Burada şimdi bilgiçlik yapmaya gerek yok. Hayır efendim, bu Roma'dır, Bizans sonra çıktı. Evet doğru, Bizans sonra çıktı, 15. asırda çıktı. Ama Bizans bize şunu, mesela Roma dediğimiz zaman bize daha çok Roma şehri merkezli, ana dili Latince olan, henüz Hristiyanlığın gelmediği, Roma hukukunun ön planda olduğu fetihçi bir imparatorluk geliyor. Fakat Bizans dediğimiz zaman artık ana dili Yunanca olan, Hristiyanlığın, kilisenin çok mühim bir yer aldığı, fetihçi siyaseti terk etmiş, eski kozmopolitliğinden bir şey kalmamış, farklı bir şey kastediyoruz.
Ama
biz
yine de büyük bir medeniyet.
Tabii büyük medeniyet, onda şüphe yok. Bizans, Bizansken bile yine Balkanlara, Anadolu'ya, Suriye'ye hakimdi. Onda şüphe yok.
Gelenek görenek olarak da şu anda içinde yaşadığımız dünyaya etkilerini.
Evet, bize de.
Bize de.
Bize de. Yani onda şüphe yok. Şimdi onun için biz Bizans dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Hiç tutup da Bizans diye bir şey yok, Roma demenin manası yok. Bir kelime fonksiyonel olarak kullanılır. Bir kelimeyi kullanmamızın sebebi kastettiğimiz manadır.
Bir karşılık var orada.
Bizans deyince benim aklıma 7. asırdan sonra İstanbul merkezi Roma İmparatorluğu. Tamam, mesele çözülmüştür. Tamam. Azı Bizans olmasın da
biz artık bugün onu konuşuyoruz.
Evet, kastettiğimiz budur. Yani evet. Ama kitabi olarak doğru. Roma İmparatorluğu. Şimdi Kapalı Çarşı'nın olduğu yerde burada bir çarşı kuruldu. Ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Bizans çarşısıyla Osmanlı çarşısında çok esaslı farklar olduğu gibi çok esaslı benzerlikler de var. Birincisi ticaretin zaten ortak bir zemini var. İstanbul'a gelen mallar belli. Bu malların satışı belli.
Ne geliyor o zaman?
Ne geliyor? Bir kere
bu limanla Beyazıt Meydanı arasında bir yol düşünelim evet. biz. Ve bu yol şu anda Kapalı Çarşı'nın evet. gittiği ana yol olsun.
Evet, aynen öyle.
Ve üzeri kapalı bir çarşı. Evet. Doğru mu tanımlıyoruz?
Bizans zamanında kapalı değildi.
Açık.
Bizans zamanında açıktı fakat revaklar vardı. Revak ne demektir? Sütunlar. Yani bazı evlerin önünde vardır ya veranda. Hı hı. Dinleyicimizin zihninde canlanması için anlatıyorum. Açık yer fakat sütunlarla üstü kapalı. Buradan yürüdüğünüz zaman güneşten, yağmurdan korunursunuz. Burası aynı zamanda binanın da bir haremidir. Hemen şak diye binanın içine girmezsiniz. Revak usulü.
Bir de Kapalı Çarşı'da aslında küçük dükkanlar ve önünde evet, bir pazarlık söz konusu.
Pazarlık var, onu da söyleyeceğim şimdi. Bunu İtalya'ya gidenler görürler. İtalya'da da şehirler mesela Ravenna, Bologna hep böyledir. Yani yürürken binaların önünde böyle sütunlu yerler vardır. İnsanlar orada yürürler, yolda yürümezler. Çünkü güneşten, yağmurdan korunurlar. Ama aynı zamanda orası dükkanlara açılan bir avlu gibi bir şeydir. Kapalı Çarşı böyleydi. Osmanlılar Kapalı Çarşı üzerine örttüler. Tabii sebeplerle yani yağmur, güneş bunları önlemek
şimdiki
için.
Şimdiki gibi üzerinde ahşaptı. Kubbeli
değildi. Ahşaptı. Ahşaptı. Çok yangınlar geçirdi. En son zelzele geçirdi. Bugünkü hali Sultanahmet'ten kalmadır. 1894'ten kalmadır. Yukarıyı da kâgir mimariye döndürdüler. 18. asırda yukarısı kubbeli ve kâgir yani kâgir demek taş malzeme kullanarak yapılan demektir. Kâgir Ermenice bir tabir. Yani Ermeniler usta millet olduğu için bizim kâgir kelimesi bugün kâgir diyorlar. Mesela kâgirdir, kireç ve taş demektir Ermenice. Oradan geliyor. Osmanlılar yaptı. Ondan önce ahşaptı. Fakat ahşap tabii biliyorsunuz güzel ama yangına çok elverişli. Çarşının da yanması demek felaket demek.
Tabii satılan ürünleri ve
evet,
değerli.
Mahvolur. Her şey her cihetle mahvolur. Ama maalesef çok kötü yangınlar geçirdi. Hatta 1954 yangını bile düşünün. Her taraf kâgir olduğu halde Kapalı Çarşı'yı mahvetti. 1954'te bir yangın oldu. Ondan sonra da yangınlar oldu ama lokal yangınlardı ve teknolojinin ilerlemesi sebebiyle çabuk söndürüldü. Ama o zamanlar böyleydi. Bizans çarşısı açıktır. Osmanlı çarşısı kapalıdır. Bir kere aradaki en büyük fark budur. Önce tahta, sonradan taş. Ama gelen mal aynıdır. Bir kere İstanbul'u besleyen eşyalar limandan gelir. Buraya katırlarla, hayvanlarla çıkarılır veya başka şekilde hamallarla. Eskiden beri İstanbul'un vazgeçilmez unsurlarından biri hamallar.
Bu yokuşlar oldukça.
Evet, yokuşlar olduğu böyledir. Eskiden bizde pazar kültürü olduğu için pazarlarda da hamallar vardı. Çarşıdan gittiniz bir mal aldınız. Eskiden mal böyle bir tane iki tane alınmazdı. Orada hamallar olur. Hamal tutar, hamal sizin onu evinize veya iş yerinize, dükkanınıza getirirdi. Yani hamallar bu çarşıların vazgeçilmez unsurlarıydı.
Malı indirmek diye bir şey var.
Malı indirmek.
Bu deyim bile hamalın sırtından almak anlamına geliyor.
Doğru. Hatta yollar hamallara göre dizayn edilirdi. Yani yokuş yukarı çıktığı zaman yol kenarlarında. Bugün de ben bazı yerlerde görüyorum.
Çok enteresan.
Taştan sütun desen sütun değil. Bu yarım. Nedir değil, yarım. Oraya hamal yükünü indiriyor.
Aslında indirmiyor da tam olarak.
Tam indirmiyor, dayanıyor.
Sırtın oraya dayanıyor.
İndirmek, yüklemek kolay değil.
Evet.
Dayıyor, bir müddet dinleniyor, hamal taşı.
Öyle enteresan ki o taş. Yükü alıyor.
Kavuruyor.
Ama siz oturuyorsunuz, sırtınızı
evet.
dayıyorsunuz.
Evet, siz o yükten sonra kurtuluyorsunuz.
Sonra ya bismillah deyip.
Alıyor, götürüyorsunuz. Hamal taşları. İstanbul'da çok var. Çünkü İstanbul Yeditepe, yokuşları çok. Ve bu hamallar olmasa bu ticaret yürümezdi. Gemilerle geliyor her şey İstanbul'a. İstanbul o zaman tabii Romanya, Balkanlar, Bulgaristan hepsi. İstanbul'u besliyor. Osmanlı zamanında da böyleydi.
Ne geldiğini de konuşalım.
Vızır vızır gemiler işliyor, tekneler işliyor. Bugünkü köprü denilen yer, o zaman köprü yok tabii ki. Liman, İstanbul limanı.
Galata Köprüsü'nün
olduğu yer. Oraya indiriyorlar. Zaten eskiden orada meyve hali vardı. O şimdi otobüs duraklarının olduğu yer eskiden meyve haliydi. Sonra taşındı oradan. Oraya indiriyor. Yaş meyveler oraya indiriyor. Bizans zamanında da öyle.
Taze meyveler yine oraya
evet,
geliyor.
Evet, çünkü onu taşıyacak haliniz yok.
Un başka bir yerden geliyor ama yağ yine oradan
yağ
geliyor.
Yağ yine orada. Yağ kapanı orasıdır. Un biraz daha ileride. Ondan sonra hayvanlar Bayazıt'ta.
Adı kalmış mesela un
evet,
kapanı.
Evet, un kapanı. Burası da yağ kapanıydı eskiden. Sonradan Galata Köprüsü oldu. Buranın da yağ kapanıydı.
Kapan gümrük demek bu arada.
Kapan gümrük demek evet. kapana kısılmak. Evet. Gümrükte yakalanmak yani. Hayvan pazarı ise Bayazıt'taydı. Onu da unuttum onu söylemeyi. Her çeşit hayvan pazarı ve Osmanlılar zamanında da böyleydi. Yani bilhassa Kurban Bayramı'nda. Hayvan alacaksanız Bayazıt'a gideceksiniz. Bayazıt'taki forumlarda koyunlar, sığırlar, develer, düşün Edirne Kapı'dan geliyor. Çok enteresan bir manzarası vardı Bizans zamanında.
Sürü halinde onlar oradan
evet,
yürüyüp
Osmanlılar zamanında da aynı bu Orta Çağ pazarı, hatta bir şark pazarında diye beste bile var. Bunu ifade ediyor. Köle pazarı buradaydı. Çemberli Taş.
Onu bir bahis olarak kısa bir aradan sonra açalım isterseniz. Çünkü inanılmaz bir durum söz konusu. İstanbul'a, Roma diyelim hani
İstanbul,
medeniyetine.
İstanbul, İskenderiye ve daha sonra bazı başka şehirler köle merkezleridir. Köle sevkiyat merkezi olmuştur o zaman. Yani köleler geliyor buradan başka yerlere tevzi ediliyor Bizans zamanında.
Kısa bir ara verelim mi köle ticaretine geçmeden önce? Çünkü şu anda Kapalı Çarşı'nın içindeki o çok bildik bedestenlerden birinin de adı geçecek bu köle ticaretinin içinde. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Kapalı Çarşı deyince hiç kimsenin aklına yani her şey alınır satılır ama Kapalı Çarşı'da insan alınıp satılabileceği kimsenin aklına gelmez herhalde yani. Şimdiki görüntüyle baktığımızda.
Kapalı Çarşı'nın üst kısmı tavuk pazarı denilen yer ve onun arkası eskiden köle pazarıydı. İstanbul dünyanın en meşhur köle merkezlerinden. Köle merkezi ne demek? Başşehir. Buraya köleler geliyor. Çeşitli köleler, her çeşit köleler. Eskiden Roma'da olduğu gibi İskenderiye böyleydi. Daha sonra başka şehirler bu hüviyeti kazandı. Köleler buraya geliyor. İnsanlar buradan köleleri satın alıyorlar. Ve alıp götürüyorlar şehirlere. Ve orada üzerine kar koyup satıyorlar. Ve ihtiyaçları varsa bunları istihdam ediyorlar. Köle insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Güçlünün güçsüzlüğün üzerine hakimiyet kurmasıyla alakalı. Harplerde mağlup olanlar esir ediliyorlar. Ve bunların çocukları cemiyette bir köle sınıfı teşkil ediyor. Bizans köleleri adı insanı yanıltmasın. Yani rahat yaşayan, müreffeh yaşayan kölelerdi. Çünkü Bizans o zaman sosyal olarak yükselmişti. Hukuk sistemi vardı. Hristiyanlığın da ciddi tesiri olduğu için köleler Bizans'ta rahat yaşarlardı. Bunların içinde yükselenler, devlet adamı olanlar da vardır. Aynı şekilde Osmanlılar da bu ananeyi devraldıkları zaman yine burası köle pazarı olmaya devam etti. Çeşitli köleler burada satılıyor. Harbe katılanlar zaten ganimet olarak köle alır. Harbe katılmayanlar da parasını vererek köle alır. Bazen köle fiyatları çok düşüyor çünkü çok köle geliyor. Yani Evliya Çelebi okursanız Alman harplerinde 100.000 köle alınmış. 100.000.
Alman harplerinde.
Alman harplerinde. Düşün ele geçmiş. Yarısı kadın olsa yarısı erkek olsa bunları ganimetini askerler paylaşsa geri kalanız ne yapacak askerler? Satıyorlar köle pazarında. Ve köle ticareti.
Yasal bir şey bu.
Kanuni bir şey evet. Diğer ticaretler gibi. Köle satılıyor. Kölelerin vasıflarına göre fiyatları var. Ve devletin en çok üzerinde durduğu, en çok ciddi kontrol ve teftiş ettiği bir ticaret türüdür. Çünkü bu ticaret suistimallere çok açıktır. Mesela fuhuş yapabilir köle tüccarı. Yani köle ticareti perdesi altında fuhuş yapabilir. Bunu engellemek için devlet buna çok sıkı kontrol ediyor. Mesela meşhur bestekar Itri'yi.
Evet dinleyicilerimize siz gelmeden önce söyledim. İnanılmaz isimlerin evet, adı geçiyor.
Köle tüccarıydı, köle taciriydi ve köle ketüdağlığı yaptı. Yani köleler, köle esnafı reisliği yaptı düşünün. Evet,
ketüdağ dediğimiz kişi.
Devlet nezdinde evet. Onu kontrol ediyor. Evliya Çelebi bir numaralı köle tüccarıydı.
Evliya Çelebi.
Evet, Evliya Çelebi gezdiği yerlerde köleler satın alırdı. Böyle genç, güzel köleler satın
bunları
alırdı.
Bunları kendisi hikayesinde hizmet için kullanırdı. Mu?
Tabii Evliya Çelebi yazıyor. Şu kadar bana hediye etti diyor, bu kadar satın aldım diyor. Ne civan kölelerdi diyor. Şöyle iyiydi, Türkiye'de böylesi yoktu diyor. Anlatıyor seyahatlerimizi. Onları getirip satıyor. Yani Evliya Çelebi'nin mesleği nedir? Köle ticareti.
Aslında köle ticareti yapmak için gittiği yerlerde gördüklerini mi anlatıyor bize?
Hayır.
Yoksa görmek için gidiyor ve köle ticareti mi yapıyor?
Evliya Çelebi'nin gidiş maksatları çok çeşitli biliyorsunuz. Seyahatname'de bunu anlatıyor. Bazen resmi vazifeyle gidiyor. Bazen hususi olarak, bazen ticaret olarak gidiyor. Bana kalırsa hususi olarak gittikleri de ticaret. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani Evliya Çelebi'de burada taan etmenin manası, kötülemenin manası yok. Yani köle ticareti yapmaya hayır. Adam dünyada benzeri olmayan birisi Evliya Çelebi. Meraklı. Ama yani bu işler parasız da dönmüyor yani malumunuz.
Yani kendini finanse etmek
evet,
için mi
bir
yapıyor?
Evet bir de ne yapacak Evliya Çelebi gidip yani yağ alacak, yapa alacak.
Almak zorunda
yerlerde.
Mı?
Ama ticaret nasıl yapacak? Nasıl ticaret geçinecek?
Yani şöyle hani bir yerlere şöyle diyoruz ya Evliya Çelebi aslında zengin bir ailenin çocuğu.
Ama işte servetin devamı icap ediyor biliyorsun. Evliya Çelebi çok uyanık bir adam. Bir de gezdiği yerler umumiyetle tabii bu gezdiği yerlerin hepsi değil ama büyük bir kısmı ve Melek Ahmet Paşa ile yaptığı, eniştesiyle yaptığı seyahatlerin hepsi Rumeli'de, Avrupa'da, buralarda köle o zamanlar harpler olduğu için çok canlı bir köle şeysi var, sevkiyatı var diyelim, ticareti değil de. Ama bunu yapmış, bundan para kazanmış.
Bu hareketleri ticarete çevirmiş.
Tabii onlar şimdi Osmanlı devrinde köleler her zaman İslamiyet'in anlatılacağı, Türk İslam medeniyetinin kendilerine tanıtılacağı bir kitle olarak görülmüş. Evet, hizmet etmişler ama herkes kendine neticede
aslında
hizmet eder.
Cihat mı yapıyor?
Yani o sonra onlar evde çalışıyorlar, çiftliklerde çalışıyorlar. İşte Türkler memleketi der diyor, savaş yapıyor. Yani böyle bir şey, sosyal bir iş bölümü yapılmış.
Şu anda biz bunu anlayamıyoruz çok net bir şekilde. Ama o zamanın dünyasında, sadece bizim coğrafyamız için söylemeyelim, köle ticareti büyük bir ticaret. Gemiler yüküyle insanlar.
Ve bizdeki, yani Osmanlı ülkesindeki bir nizama bağlı. Ama Amerika'daki köle ticareti biliyoruz, gemilere dolduruyor hür insanları. Bunlar hür insan değil, köleler, savaş esirleri. Bunlar değil Amerika'nın götürdükleri. Afrika'da avlıyor hayvan gibi, kaçırıyor. Yarıdan fazlası yolda ölüyorlar gemi şeyini ve çok kötü şartlarda. Onları biliyorsun, onun gibi düşünmemek lazım. Bir de Hülya Hanım, tarihi hadiseleri ve şahısları anakronizme düşmeden incelemek lazım. Yani kendi zamanında gitmek lazım. Bugün nasıl bir başkasını değerlendirirken empati yapmak lazım, kendini onun yerine koymak lazımsa, tarih de böyledir.
Ekrem Bey, kendi hayatımızda bile 20 yıl önce aldığımız bir kararı şimdiki aklım olsaydı diye söylüyorsak, anlatıyorsak, bundan 200, 300, 400 yıl önceki bir olayı şimdiki aklım olsaydı diye bile
i̇şte
anlatamayız.
Onu aklı başında insanlar yapmaz. Yani o zamanın şartları öyleydi derler. O zaman öyleydi. Şimdi hatta büyükler bir şey anlatırken yavrum o zaman öyleydi derler. Hmm. O zaman öyleydi. Bu gayet açıklayıcı bir cümledir. Şimdi bu köle ticareti Bizans zamanında da çok canlı. Osmanlılar zamanında da Çemberli Taş'ın arka tarafı. Orası Konstantin Forumu'dur. Orada çok büyük bir dikili taş vardı. Muhtemelen merasimler daha çok orada yapılıyordu. Ticaret ise Bayazıt, Taurus Meydanı'nda yapılıyordu. Arkası zaten kapalı çarşıydı. Köleler buraya getirilir. Köle tüccarları, burada onun hanları var, orada kalırlar. Gündüz arza çıkar bunlar. Alıcılar gelirler, muayene ederler, bakarlar.
Neresinde kapalı çarşı? Neredeyiz şu an? Bu ticaret nerede dönüyor? Şu andaki kapalı çarşı üzerinden.
Şöyle, tramvay yolundan Nur Osmaniye Camii'ne doğru yüzünüzü döndüğünüz zaman orada Çemberli Taş var. Hı-hı. Sağ taraftaki
aşağı doğru
inen yerler.
Kadırga'ya doğru inen.
Kadırga'ya inen yerler. Eskiden tavuk pazarı, yani tavuk satılmıyor tabii. Sonradan köle pazarına dönüşmüştür. Dediğim gibi çok ciddi bir şekilde kontrol altında yürütülen bir ticaretti bu, köle ticareti ve 19. asra kadar bu devam etti. 19. asırda köle ticareti yasaklandı Sultan Abdülmecit zamanında ve tavuk pazarı ve köle ticareti tarihe karıştı. Ama yok, ticaret karışmadı. Kapalı çarşıdaki ticaret tarihe karıştı. Köle tacirleri güvendikleri insanlara evlerde köle ticareti yapmaya devam ettiler.
Yani
köle ticareti diyorsunuz, bana bir köle lazım. Ne lazım? Ben getiririm. Şuraya getiririm diye o gün getiriyor size. Hani açıkta yapmak
yasak.
Peki siz
o kişiyi evinizde nasıl açıklıyorsunuz? Yani hiç kimse demiyor mu size?
Eskiden kalma. Eskiden, çünkü şöyle bir durum var. Köle ticareti yasak, kölelik yasak değil. Eskiden beri gelen kölelerin köle statüsü devam ediyor. Devlet bunu kaldıramaz. Yani sizin şimdiye kadar mesela, şimdiden sonra şunu satmak yasaktır. Ama o zamana kadar aldıysanız o sizin mülkünüz olur.
Peki bunların sonrasında mesela o yasaktan sonra doğan çocuklarının hükmü ne olur? Yine mi köle oluyor?
Yine köle oluyor. Yine köle. Çünkü ticaret yasak, mülkiyet değil.
Ama ne enteresan. Evet, dünyaya enteresan. Geliyorsunuz, anneniz babanız köle diye siz de köle olarak doğuyorsunuz.
Evet, anneniz babanız zenci diye zenci oluyor. Anneniz baba beyaz, beyaz, anneniz baba Hristiyan. İnsanlar genetik
köle yaşıyor. Ama onlar genetik şeyler. Şimdi köle olmak genetik bir...
Sosyal olarak da öyle. Fakirse fakir oluyorsunuz. Köylüyse köylü oluyorsunuz. Müslüman değilse putperest
oluyor. Özgürlük başka bir şey gibi geliyor ya insana.
Ama şöyle bir durum var. Köleler için her zaman hürriyetini ele alma imkanı var. Şöyle ki, köle kabiliyetli ve çalışkansa, Osmanlı cemiyeti için söylüyorum ki hep böyle, Avrupa'da da aslında böyledir. Mahir köleler her zaman kısa bir zaman içinde hürriyetlerini kazanmışlardır. Efendi onlara mesela Osmanlı Devleti'nde 7 yıldan fazla köle kalan yok. 7 yıl mecbur değil ama ölene kadar kalabilir. Kalmıyor. 7 yıl sonra umumiyetle azatlanıyor. Hem de nasıl azatlanıyor? Hadi serbestsin, git diye kapının önüne konmuyor. Kadınsa evlendiriliyor, erkekse bir sermaye verilip iş kuruluyor. Veya köle dışarıda çalışıyor, efendi ona izin veriyor. Yani hizmetinden vazgeçiyor. Köle dışarıda çalışıyor, para kazanıyor. Efendisine kıymetini ödüyor. 100 lira ise 100 lira ödüyor. Hürriyetine kavuşuyor. Hürriyetine kavuştuktan sonra kimse sen eskiden köleydin demiyor ona.
Bunun sadece bizde değil, dünyada da hikayeleri var. Üstelik yolu kapalı çarşıdan geçen bir köle. Ünlü Rus yazar Puşkin'in büyük dedesi.
Büyük dedesi. Puşkin Afrikalıydı. Şeyde Avrupa'da böyle insanlar var. Yani Alexander Dumas'da böyle.
Hannibal. Şimdi notlarımı
Hannibal, evet. Zaten romanında var. Çarın Arabı diye. Evet. Çarın o zaman zencileri Arap deniyor. Türkçe'de Çarın Arabı diye tercüme edilmiş. Çok makbul birisi oldu çar nezdinde.
Çok enteresan. Şimdi kapalı çar, ben bunu okurken aklıma şöyle geldi. Hani biz kısacık diye görüyoruz hayatları ama düşünün, Afrika'dasınız, köle olarak Türkiye'ye geliyorsunuz, Kapalı Çarşı'dasınız, buradan azatlanıyorsunuz, daha doğrusu azatlanmıyorsunuz, Ruslara bir siyasetçiyle hediye ediliyorsunuz. Orada çar tarafından çok seviliyorsunuz, size ünvanlar veriliyor, özgürlüğünüzü kazanıyorsunuz ve çok çok danışılan, bilge bir kişiye dönüşüyorsunuz.
Evet.
Çok enteresan, yani Afrika'dan çıkan birisinin bir düşünüre,
evet,
üstelik de Pushkin'in gibi bir, hani arkasından gelecek dünya edebiyatını yönlendirecek bir ismi.
Rus edebiyatının en mühim simalarından birisidir Pushkin. Ne kim ne derse desin.
Bir ömre sığmış bunlar. Sığmış. Biz Pushkin, işe gidip geliyoruz sabah akşam, evet, bu kadar.
Öyle. Pushkin zaten hep o ailede, İstanbul'a karşı bir şey vardır. Onun yazılarında da geçiyor. O enteresan bir hadis hakikaten, evet. Pushkin'in dedesi buradan geçti. Şimdi Kapalı Çarşı ile Bizans zamanı, Osmanlı zamanında çok bir fark yok. Binalarda fark var. Bina kubbeliydi. Eskiden açıktı, üzeri kapandı. Tabii ki satılan mallar aynı. Bir kere İstanbul'u besleyen mallar buraya geliyor.
Nedir İstanbul'da onlar?
Koyun,
söyleyelim.
Buğday, yağ,
baharat.
Baharat, bilhassa baharat o zamanlar. Bu baharat çok mühim. İnsanlar bugün baharatı lezzet için yiyorlar. Eskiden hastalıklardan korunmak için yiyorlardı. Ve baharat çok pahalıydı. Hindistan'dan geliyordu. İnanılmaz pahalıydı. Ancak zenginlerin yiyebileceği bir şeydi. Hatta bir fıkra anlatırlar. Adamın birisine bir fakir gelmiş, pirinç pilavı ikram etmiş. Karabiber varmış. Adam karabiberi üzerine serpmiş. Şey, pirinç pilavı gözükmez olmuş. O zengin demiş ki, evladım sen demiş karabiberin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor musun demiş. Bilmiyorum demiş. Bilmediğim belli demiş. Pilavın üzerini tamamen örttün. Şimdi baharat çok mühim. Buralarda satılıyor. Ama aynı zamanda burası altın gümüş borsasıdır. Bütün kıymetli mal, eşya, ziynet eşyası alımı, satımı hep burada yapılıyor. Ve aynı zamanda Kapalı Çarşı İstanbul'un bankasıdır. Paralar, kıymetli eşyalar burada bedestenlerde saklanıyor. Bu bedestenler kiralık kasa gibidir.
Bu ne demek şimdi? Evet, onu söyleyeyim. Mesela benim inşallah çok param var, altınım var, ziynetim var. Ama evde tutamıyorum bunları.
Şimdi bizim eskiden Bezzazistan, yani kumaş satan mağaza demektir bedesten. Muhtemelen kumaşçılar ilk defa bunu yapıyorlardı, bu işi yapıyorlardı. Yani milletin paralarını saklıyorlardı. Daha sonra bu iş tamamen müstakil olmuş. Bedesten dendiği zaman akla gelen şudur: banka ve kiralık kasa. Şimdi kiralık kasa nedir belli. Ziynetlerimi alıyorum, saklıyorum, kilitliyorum. Ben gidersem alabiliyorum ve buranın çok emniyetli bir sistemi var. Herkes giremiyor, korunuyor, yangına, zelzeleye, hırsıza karşı korunaklı. Başındaki adam da onun gibi ve aynı zamanda burası boş para veriyor.
Şimdi burada, bedesten dediğim şey, Kapalı Çarşı'nın içinde aslında ayrı bir kapalı kutu.
Ayrı bir Kapalı Çarşı. Ayrı bir çarşı. Orası.
Ayrı bir kutu.
Nitekim bugün taşra şehirlerinde de var bedesten. Bedesten banka, borsa diye düşünebilirsiniz. O eskinin banka ve borsası. Bu işe bakıyor. Bugün de var o bedesten. Sandal bedesteni var, cevahir bedesteni var mesela. Bunlar çok yakın zamana kadar bu fonksiyonunu... Hatta derlerdi ki işte bedestene gittim de 10 lira borç aldım. O zaman banka olmadığı için faiz yasağı sebebiyle. Bu bedesten bu işi geliyor. Şimdi Bizanslar zamanındaki Kapalı Çarşı'da gene böyle sokaklar vardı. Yine Bizanslar zamanında da burada aynı işi yapan esnaflar aynı yerdeydi. Bu şark pazarının hususiyetidir. Mesela 10 tane kumaşçı varsa aynı sokakta. 10 tane mücevherci varsa aynı sokakta. Niye?
Ya da aynı handa.
Aynı handa. Neden? Hem rekabeti temin etmek, hem fiyatları normal tutmak, hem müşteriyi kolaylaştırmak. Çok çeşitli sebepleri var. Bu sistem Osmanlı'da aynen bunu devam. İşte kalpakçılar, kitapçılar hepsi aynı, kahkaklar hep aynı çarşıdadır. Sokak şeklindedir. Bu sokaklar zaman içinde o kadar büyümüş. Fatih Sultan Mehmet kurdu bu arada Kapalı Çarşı'yı. Ayasofya Camii Vakfı olarak kurulmuştur. Kapalı Çarşı'nın kurulu sebebi Ayasofya'ya vakıf geliri temin etmektir. Bizanslar zamanındaki çarşı harap olmuştu. Tek tük dükkanlar kalmıştı. Fatih Sultan Mehmet burayı dışarıdan malzeme ve devşirme malzemeleri imar etmeye başladı. Sultan Bayezid, Sultan Kanuni hepsi buraya hizmet ettiler. Ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bugünkü mükemmel Kapalı Çarşı meydana geldi. Ve dediğim gibi vakıftı. Fakat zaman içinde malum kadir bilmezliğimiz sebebiyle buradaki vakıf eserlerin çoğu hususi mülkiyete geçti. Hı hı. Bir kısmı devlete intikal etti. Devlet bunları hususi şahıslara sattı. Bugün Kapalı Çarşı'nın bir kısmı vakıftır. Bir kısmı hususi şahısların elindedir. Bu da dediğim gibi bu Türkiye'de vakıflara tatbik edilen bir yağma neticesinde. Şahısları yağma etti demiyorum. Ama yağmaya uğradı. Şahısların eline geçti. Çok ucuz bedellerle şahıslar buradaki vakıf eserlerinin maliki oldular. Kapalı Çarşı'da bugün bile asırlardır o işi yapan ailelerin elinde dükkanlar vardır. Yani birkaç asırdır kuyumcudur, birkaç asırdır kumaşçıdır. Burada azaldı şimdi, eskisi gibi değil ama eskiden beri böyle çok biz burada işte 3 asırdır, 4 asırdır, 5 asırdır, Fatih'ten beri, Fetih'ten beri buradayız diyen aileler yakın zamana kadar burada vardı. Bu bir mülkiyet problemidir, ayrı bir mesele. Kapalı Çarşı'nda ayrı hanlar vardır. Bu hanlar dışarıdan hayvanlarla yüklerin getirildiği, yıkıldığı, bir nevi o mal borsasının olduğu, perakendecilerin gelip buradan mal aldığı, bu mal getirenlerin icabını da burada gecelediği, mallarını yıktığı yerlerdir. Bugün de bu hanlar bu çarşının içinde duruyor.
Bu hanlar çok enteresan. Altları dükkan, üstleri de otel gibi pansiyon hizmeti veren bir
orada.
Kısmı.
Daha çok efendim bu dükkanlarda çalışan bekar uşakları kalırdı. Şimdi İstanbul'da herkes her yerde kalamazdı. Bekar dışarıdan gelmiş, ailesi yok. Bir mahallede kalması lazım. Mahallede herkes kefilli. Yani komşuma ben kefilliyim. Ben bu yan komşum da bana kefilli. Yani rastgele bir bekar gidip de ben bir dükkan, bir ev tuttum diyemez. Nerede kalıyor onlar? Umumiyetle bu dükkanların üstünde kalıyor. Bekar odalarıdır. Böylece kontrol altında oluyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Kapalı Çarşı kilitleniyor akşam. Yani orada gündüz yapılıyor ticaret. Gün ışığı zaten camlardan geliyor. Loş bir ışıktır. Onun için günün hangi saatinde olduğunuzu ve hangi mevsimde olduğunuzu anlamazsınız. Ama karanlık olmaz hiçbir zaman. Ve hiçbir zaman soğuk ve sıcak olmaz. Kapalı Çarşı'nın böyle bir hususiyeti vardır. Tabii şimdi bunu kaybetti. Şimdi millet diyecek ki ben Kapalı Çarşı'ya girdim, sıcaktan duramadım. O yanan ampuller, lambalar onların tesiri o. Osmanlılar zamanında orada ampul lamba yanmazdı. Hele ateşli bir şey asla yanmazdı. Gündüz
çünkü yangın zaten çok yanmaz. Büyük evet. Korku
zaten
sebebi.
Akşam hava karardı mı kapanırdı. Dua yapılır, kapanır, herkes çıkar, kapı kilitlenirdi. Ve dükkanlar kapanmazdı. Eşyanız açıkta dururdu. Çünkü gece hiç kimse Kapalı Çarşı'ya giremezdi. Oranın emininden başka. Şimdi dükkanlar şimdiki gibi değildi. Dükkan dediğiniz 3-4 metre bir aralık. Küçük bir aralık. Ve önünde vitrin falan yok. Kapı falan yok. Açık. Burada siz önde oturuyorsunuz selir gibi bir yerde. Arkada mallarınız var.
Şimdi biz bugün sosyal medyadan bazı fotoğraflar paylaştık. Evet. O fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.
Hatta çok zaman dükkancı da önde oturuyor. Arkada ayaklarını sarkıtıyor. Arkada malları var. Siz bakıyorsunuz. İndiriyor, çıkarıyor. Aynı tezgah. Biraz yüksekte kalıyor o. Ve ticaret böyle yürüyor. Yani içeri gireyim bakayım öyle bir şey yok. Küçücük zaten dükkan. İçeri girmeniz mümkün değil.
Zaten içerisini depo gibi kullanıyor
depo gibi.
Daha çok.
Eşyalar var. Gene tamam teşhir ediyor eşyaları. Böyle önüne durduğunuz zaman görüyorsunuz malları. Ne olduğunu, ne sattığını görüyorsunuz. Ama dükkancı önde oturuyor. Sizin alışverişi orada yapıyor.
Şu andaki Kapalı Çarşı'da da böyle. Dükkanlar küçük. İçine evet. Çok fazla girmiyorsunuz.
Girmiyorsunuz. Dışarıda her şey.
Her şey kapının önünde dolaşıyor. Evet. Çok enteresan bir şekilde Kapalı Çarşı'daki dükkanların, tabii bu Bizans döneminden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte değişim, yangınlar sonrasındaki yeniden yapılanma, aslında bu son hali hem alt katında depolamaya, evet, hem üst katında evraklarınızı saklamaya, hem de ortada göz önündeki katta da satış yapmaya,
evet,
yönelik.
Şimdi
bir
dükkan
yer.
Dediğiniz gibisin, altta mahzeni var. Umumiyetle Bizans zamanından kalma dehlizler bunlar.
Şimdi bunların
çoğu kimi su, kimi su için
meşhur İstanbul surları, evet, gibi meşhur İstanbul tünelleri var. Onlara bağlandığı söyleniyor.
Bunların niçin yapıldığı belli değil. Veya söylenenler adalara kadar gidiyor. Bunlar emniyet için, icabında kaçmak için. Şehir kuşatıldığı zaman yer altından birbiriyle haberleşmek, işte eşya almak, bu başka bunlar, Halep'te de var.
Ama bir şey söyleyeyim, bu var zaten.
Var.
Hani bunu İstanbul'da yaşayanlar, çocukluğu İstanbul'da
biliyorlar,
geçmiş olanlar.
Çocukların, eski İstanbul çocuklarının
oyun alanı
hayatı
burası.
Bir yangın yerleridir. Yangında bir mahalle yanmış, orası boş çünkü İstanbul gibi bir yerde boş alan bulamazsınız. Sokakta da oynayamazsınız. Yahut o tünellerdir. Bu tünellerle alakalı hikayeler, hatıralar, romanlar falan yazılmıştır.
Hatta bu Kapalı Çarşı'daki cevahir bedesteninden bir başka boyuta açılan bir kapı olduğu iddiaları bile var, yazılmış,
filmler,
çizilmiş.
Filmler yapıldı. Şimdi bu dehlizler zamanla kapandı. Bir kısmı açık ama bir kısmı kapandı. Çökmeler sebebiyle her dükkanın altında böyle bir rutubetli ama serin bir bodrum var. Üstte dükkan. Dükkan üzerinde, hepsinde değil ama dükkanların çoğu fevkanidir. Üst katı var. Üst katında dediğiniz gibi evraklar, kıymetli şeyler saklanıyor ve çıraklar yatıyor orada. Yani dükkanda kalan çırak orada yatıyor. Gece dışarı çıkamıyor. Kapılar kilitli. Gece orada çıraklar.
Özellikle üretim aşamasında
bilhassa,
çalışanlar.
Evet, imalat yapanlar gece sabaha kadar orada çalışıyorlar. Mesela gündüz uyuyor. Gece çalışıp gündüz mesela imalatçı yukarıda işini yapıyor veya aşağıda veya neredeyse sonra yatıyor. Gündüz o satılıyor. Evet. Sistem kurulmuş böyle. Ve tabii kapalı çarşı, kapalı bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini biliyor. Muazzam bir meslek ahlakına sahip. Şimdi mesela kapalı çarşı artık turistik bir çarşıya döndü. Satılan malların İstanbul'un ihtiyacıyla alakası yok. Her kısmı değil. Bir kısmının turistik. Bir kısmı gene hala İstanbul halkına hitap ediyor. Ama bir kısmı öyle. Eskiden öyle değildi. Herkes birbirini tanıyor. Meslek ahlakına dikkat ediyor. Öyle turist dolandırmak veya alıcı iş yapmak öyle bir şey yok. Zaten Osmanlı meslek esnaf kültürüyle yaşayan bir yer. Onun için kapalı çarşı sadece binasıyla veya bir ticaret merkezi olmadan öte... Osmanlı sosyal hayatında, Osmanlı sosyal kültüründe, Osmanlı medeniyetinde çok mühim bir rol olmuş. Ve kapalı çarşı Osmanlı ülkesindeki bütün şehirlere model olmuştur. Her şehirde, Bursa dahil, Konya'da küçük küçük kapalı çarşılar var.
Edirne, Bursa, Kayseri.
Hepsinde.
Nereye giderseniz gidin,
evet,
bir kapalı çarşı
buluyorsunuz. Şimdi bugün olmayanları da zelzele veya başka sebeplerle kalkmıştır ortadan.
Mesela yakın zamanda işte konuştuğumuz depremlerde bile bakıyorsunuz yıkılan çarşılar, kapalı çarşılar olarak yeniden yapılıyor.
Yeniden yapılıyor.
Çünkü bu aslında bir ihtiyacı karşılıyor. Evet. Her ne kadar arkasından büyük alışveriş merkezleri gelse de hiçbiri bir kapalı çarşının yerini tutmuyor. Çünkü hepsi birbirinin aynısı.
Evet, 1980-90'lı yıllara kadar yani Türkiye'nin Avrupa'ya açıldığı, refaha kavuştuğu yıllardır, 90'lı yıllar, Turgut Özal'lı yıllar. O yıllara kadar kapalı çarşı İstanbul'un kalbinin attığı yerdi. Bütün imalatçılar, bütün toptancılar, hatta perakendeciler buradaydı. Üsbaş alacaksanız buraya gidiyordunuz. Baharat alacaksanız buraya gidiyordunuz. Kanarya alacaksanız buraya gidiyordunuz. Taze sebze meyve almak istiyorsanız buraya gidiyordunuz. Balık almak istiyorsanız buraya gidiyordunuz. Yani Eminönü'den başlayın, Bayezid'e kadar olan kısım... Belki de dünyanın kalbiydi.
Çok yakın zamana kadar hala Turfan'da bir şey arıyorsanız... Evet. ...yine kapalı çarşıdan aşağıya doğru... ...Mahmutpaşa'dan Mısır Çarşısı'na doğru inmeniz gerekir.
Bugün bile hiçbir ihtiyacınız olmasa... ...eğer sosyal tarihe, kültüre meraklıysanız... ...kapalı çarşının açık ve kapalı kısımlarında... ...şimdi kapalı kısmı var, eski tarihi yer... ...bir de etrafındaki açık çarşılar var, onun mütemmimi. Oralarda dolaşmanız sizi apayrı bir dünyaya götürür. İstanbul'da nereye dolaşalım diyenlere ben umumiyetle... Rota çizerken birinde de kapalı çarşı diyorum. Ama sadece kapalı olan turistik kısım değil.
Aşağı doğru.
Her yeriyle. Yani yok, modern kısmı da neticede insanlar var orada. İnsan görüyorsunuz. Çünkü bir yeri tanımak istiyorsanız sadece binalar, tarihi eserler değil. Orada yaşayan insanlar, çarşı, pazar. Ben yurt dışına her gittiğim yerde açık pazarlara da mutlaka giderim. İnsanları görmek, ne alınıyor, ne satılıyor tanımak için.
Ve her yerde ortak bir şey. Kapalı çarşıda da dünyanın diğer çarşılarında da pazarlık. Evet, herhalde bu çarşıların vazgeçilmesi.
Biraz Akdeniz ve Orta Doğu'da.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.